Ayrı Malta, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 48. Century House'da Orta Doğu Bölümü Operasyon Müdürü olan Lang, 8 hafta önce araştırmadan Terry Martin'in bir yazılı profilini istemiş ve okuduklarından çok etkilenmişti. Martin, Bağdat'ta doğmuş, Irak'ta yetişmiş, daha sonra İngiltere'de okumuştu. Hayley Bury'den İngilizce, tarih ve Fransızca'da sınıf birincisiydi. Hayley Bury, onun parlak bir öğrenci olduğunu ve Oxford ya da Cambridge'den bir burs alacağına emindi. Ama ana dili gibi Arapça konuşan çocuk, Arap Araştırmaları Enstitüsü'ne gitmek istemişti. Londra'da SOAS'a başvurmuş, hemen kabul edilmiş, 1973 sonbahar döneminde Orta Doğu tarihi okumaya başlamıştı. Martin buradan 3 yılda birincilikle mezun olmuş, 3 yıl doktora öğrenciliği yapmış, 8 ila 15. yüzyıl Irak'ı uzmanı olmuştu. 1979'da doktor olduktan sonra 1 yıllık iznini Irak'ta geçirmişti. O sırada Irak, İran'ı işgal etmiş ve 8 yıl sürecek savaş başlamış, onunla birlikte Martin'in de Orta Doğu askeri güçleri merakı başlamıştı. Martin döndüğünde henüz 26 yaşında olmasına rağmen kendisine SOAS'ta öğretmenlik teklif edildi. 40 yaşında profesör olması bekleniyordu. Lang'in okudukları içinde kendisini ilgilendiren Martin'in Orta Doğu silahları konusunda bildikleriydi. Bu konu şimdiye kadar Soğuk Savaş'ın yanında hep geri planda kalmıştı. Ama şimdi... Bu Kuveyt konusu, dedi. Balık tabakları kaldırılmıştı. İki adam da başka bir şey istememişlerdi. Meursault doğrusu çok iyi gelmişti ve Lang de şarabın büyük bir bölümünü Martin'in kadehine aktarmayı başarmıştı. Şimdi de önlerine söylenmeden iki kadeh eski konyak gelmişti.
Gerçek şu, neler olup bittiğini anlamak için Kuveyt'e birini göndermek istiyoruz.
Irak işgaline mi?
Başta onlar olduğuna göre başka bir seçenek yok sanırım.
Neden ben?
''Açık konuşayım.'' dedi Lang, hiç de öyle bir niyeti olmadığı halde. ''Orada ne olup bittiğini öğrenmeye gerçekten ihtiyacımız var. Irak işgal ordusu ne kadar mevcutlu, kapasitesi, teçhizatları nedir falan. Bizim yurttaşlarımız ne durumda, tehlikedeler mi, güvenlikle oradan çıkarılabilir mi? Orada birine ihtiyacımız var. Bu bilgiler bizim için çok önemlidir. Böylece bir Arap gibi Arapça konuşan biri.'' ''Siz tüm yaşamınızı Arapça konuşan insanlar arasında geçirdiniz.''
''Ama herhalde şu anda ülkeye gizlice girebilecek yüzlerce Kuveytli vardır sanırım.''
''İnsan kendi milletinden birini tercih eder.''
''İngiliz mi? Onların ortasında kendini bir Arap gibi kim gösterebilir ki?''
''Bizim ihtiyacımız böylesi. Böyle biri olduğunu da pek sanmadığımızı itiraf etmeliyim.''
Ya şaraptı ya da konyak. Terry Martin öğle yemeğinde ne Meursault'a alışkındı ne de konyağı. Daha sonraları saati birkaç saniye geri almak için dilini kesip atabilirdi. Ama konuştu ve ondan sonra çok geç oldu. Ben birini tanıyorum. Ağabeyim Mike. Sas'ta binbaşıdır. Onun Arap olmadığını kimse anlayamaz. Lang içinde top gibi fırlayan heyecanını bastırmaya çalışarak ağzındaki kürdanı çekti.
''Ya öyle mi dersiniz?''
3. Bölüm. Steve Lang Century House'a taksiyle dönerken hem memnun hem de şaşkındı. Akademisyen Arap uzmanıyla bu yemeği onu başka bir göreve ikna etmek için düzenlemişti ve Kuveyt konusunu da sadece konuya girmek için açmıştı. Yılların deneyimi kendisine bir kişiye yapamayacağı bir istekte bulunmayı ve sonra asıl konuya girmeyi öğretmişti. Bunun amacı birinci teklifi yerine getiremeyeceği için huzursuzluğa kapılan uzmanın ikinciye razı olarak öz saygısını kazanmak isteyeceğiydi. Doktor Martin'in şaşırtıcı açıklaması bir gün önce Century House'da yapılan üst düzey bir toplantıda ortaya atılan bir sorunun yanıtıydı. O zaman bunun gerçekleşemeyecek bir istek olduğunu düşünmüşlerdi. Ama genç Doktor Martin haklıysa, kendisinden bile daha iyi Arapça konuşan bir ağabey ve daha şimdiden özel hava servisi alayında olan ve gizli operasyonlara alışkın biri. Çok ama çok ilginçti doğrusu.
Lang Sanctuary'ye varınca doğruca amiri olan Orta Doğu müfettişine gitti. İki adam iki saatlik bir konuşmadan sonra iki başkan yardımcısından birini görmeye çıktılar. Gizli istihbarat servisi SIS ya da yanlış olarak bilindiği üzere MI6, sözde açık hükümet günlerinde bile gizliliğini koruyan gölgeler içinde bir kuruluştur. İngiliz hükümeti sadece son yıllarda böyle bir kuruluşun varlığını resmen kabul etmiştir. SIS kadrosu hiçbir listede yer almaz. Bu insanlar çoğu Dışişleri Bakanlığı'nda olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışıyor görülürler. Bütçesi de hiçbir ayrı hesapta yer almayıp bir düzine değişik bakanlığın bütçelerine sıkıştırılmıştır. Köhne merkezi bile yıllarca bir devlet sırrı gibi saklanmıştı. Ancak sonunda Londra taksi sürücüleri Century House'a gitmek isteyen müşterilerine yani casus evine mi bayım demeye başladıklarından bu gizlilik de ortadan kalkmıştır. Eğer taksi sürücüleri biliyorsa KGB de şimdiye kadar öğrenmiş olmalıydı. CIA'dan daha az ünlü ve çok daha dar bütçesi olmasına rağmen şirket dost ve düşman arasında ürünlerinin yani gizlice toplanan istihbaratın kalitesi bakımından sağlam bir şöhret kazanmıştı. Ve dünyanın belli başlı istihbarat kuruluşları arasında sadece İsrail'in Mossad'ı daha küçük ve çok daha gizlidir. SIS'in başındaki kişi resmen şef olarak bilinir ve basında çıkan o kadar yanlış bilgiye rağmen genel müdür değildir. Bunun kardeş kuruluşu yani İngiltere sınırları içinde karşı istihbarattan sorumlu olan MI5 ya da güvenlik servisinin genel müdürü vardır. Şef yani chief örgüt içinde C olarak anılırsa da bu şef anlamına gelmez. Örgütün ilk şefi Amiral Sir Mansfield Cummings'ti ve bu C de onun soyadından gelmektedir. Şefin altında iki şef vekili ve onların altında da 5 şef yardımcısı vardır. Bu adamlar 5 bölümü yönetirler. Operasyon yani gizli bilgi toplayanlar. İstihbarat yani bunu anlamlı bir şekle girecek biçimde analiz edenler. Teknik yani sahte belgeler, mini kameralar, gizli yazılar ve düşman dünyada yasa dışı bir şey yapıp da paçayı kurtarmak için gerekli diğer maden parçalarından sorumlu olanlar. Yönetim yani aidatlar, emekli aidatları, muhasebe, hukuk bürosu, merkezi kayıt vesaire. Ve karşı istihbarat yani servise düşmanların sızmasını önlemek için kontrol ve güvenlik soruşturmaları. Operasyonlarda dünyanın çeşitli bölümleriyle, yani Batı Yarıkülesi, Sovyet bloku, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Avustralya müfettişler vardır. 1990'ın o Ağustos'unda dikkatler Orta Doğu'ya ve özellikle Irak masasına çevrilmişti. Şef vekili Orta Doğu müfettişi ile operasyon müdürünün dediklerini dikkatle dinlerken ilginç bir seçenek olabilir diye düşündü. Kuveyt'ten bilgi gelmiyor değildi. İlk 48 saat içinde Iraklılar uluslararası telefon hatlarını kesmeden önce Kuveyt'te bürosu olan her İngiliz şirketi adamlarına telefon, faks ve telexle erişmişlerdi. Kuveyt Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na ilk dehşet hikayelerini bildiriyor ve derhal kurtarılmalarını istiyordu. Sorun bu bilgilerden hiçbirinin şefin tamamıyla güvenilir olarak kabineye sunabileceği şeyler olmamasıydı. Şimdi Körfez kıyısındaki binalarında mahsur kalan elçilik personeli de telefonla kentteki İngiliz yurttaşlarını aramaya çalışıyorlardı. Bu ürkmüş iş adamları ve mühendislerden gelen tek haber ara sıra silah sesleri duyduklarıydı. Century House'un da buna tepkisi bana bilmediğim bir şey söyleden farklı olamazdı. Arap sanılabilecek ve gizli operasyon eğitimi görmüş biri. Bu çok ilginç olabilirdi işte. Orada neler olup bittiğini gerçekten anlayabilecek biri olmanın dışında politikacılara da gerçekten bir şeyler yapıldığını göstermek ve CIA'dakileri ifrit etmek için bir fırsat. Şef yardımcısı sonunda özel kuvvetler müdürüyle bir konuşayım dedi. Özel Hava Servisi alayının yani SAS, resmen SIS'le hiçbir ilgisi yoktu. Emir komuta zinciri çok farklıydı. Aktif hizmette olan 22. SAS, Batı İngiltere'de Hereford kasabasında kışlada bulunurdu. ve komutanı Londra'da bulunan Özel Kuvvetler Müdürü'ne bağlıydı. Özel Kuvvetler Müdürü Askeri Operasyonlar Müdürü'ne, o da bir general, o da Genelkurmay Başkanı'na, o da Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Özel Hava Servisi'nin özel sözcüğünün bir anlamı vardı. SAS 1941'de David Stirling tarafından Batı Sahra'da kurulduğundan beri gizli görevlerde çalışmıştı. Görevleri arasında düşmanın içine nüfuz etmek, askeri hareketlerini gözetlemek, sabotaj ve suikast yapmak, genel karışıklık çıkarmak, terörist temizlemek, rehine kurtarmak, yakından koruma ve yabancılara eğitim vardı. Herhangi bir seçkin birliğin üyeleri gibi SAS üyeleri de kendi toplumları içinde yaşarlar, yaptıklarını yabancılarla konuşamazlar, fotoğraf çektirmezler ve gölgeler arasından çok seyrek olarak çıkarlardı. İki gizli kuruluşun üyelerinin yaşam biçimleri çok benzer olduğu için SIS ve SAS'ın birbirlerine az çok göz aşinalığı vardı ve geçmişte ya ortak harekatlarda ya da belirli bir görev için istihbaratçıların alaydan bir uzman ödünç almasıyla sık sık işbirliği yapmışlardı. İşte SIS'in şef vekili de o akşam güneş batarken gizli Londra merkezinde Tu General'in uzattığı bir kadeh viskiyi alırken bu tür şeyler düşünüyordu. Bu konuşmaların konusu olan kişi o sırada çok uzakta başka bir kışlada bir haritayı incelemekteydi. Son 8 haftadır 12 eğitmenden olan ekibiyle Abu Dhabi Sultanı Zayid bin Sultan'ın özel korumacılar ekibine ayrılmış bir bölümde yaşamaktaydılar. Alay bu tür işleri daha önce de kabul etmişti. Körfez'in batı kıyısında Umman Sultanlığından kuzeydeki Bahreyn'e kadar İngiltere'nin yüzyıllardır ilgilendiği bir dizi sultanlık, emirlik ve şeyhlik vardır. Birleşik Arap Emirlikleri denilen bu devletleri İngiltere bir zamanlar ticari ayrıcalıklara karşılık korsanlardan korumayı üstlenmişti. Bu ilişki hala devam etmektedir ve bu hükümdarların çoğunun muhafız birlikleri ziyaretçi SAS eğitim ekipleri tarafından yakın koruma eğitimine tutulurlar. Binbaşı Mike Martin yemek masasının üstüne yaydığı Körfez ve Orta Doğu haritasını adamlarıyla birlikte incelemekteydi. 37 yaşında odadaki en yaşlı kişi değildi, başçavuşlarının ikisi 40'larını aşmışlardı. Çavuşlardan biri bize bir iş var mı patron diye sordu. Bütün küçük birimlerde olduğu gibi alayda da adlarla hitap edilirse de subaylara diğer rütbeler patron derlerdi. Bilemiyorum dedi Martin. Saddam Hüseyin Kuveyt'e girmiş oradan kendi isteğiyle mi çıkacak yoksa BM onu çıkarmak için bir güç mü toplayacak? Eğer bu ikincisi olursa bize de bir iş çıkar sanırım. Güzel dedi çavuş. Masanın çevresindeki 6 kişi de memnun olmuşlar gibi başlarını salladılar. Şöyle esaslı bir savaş operasyonuna girmeyeli çok olmuştu doğrusu. Alayda 4 temel disiplin vardır ve her yeni aday bunlardan birini seçmelidir. Yüksekten paraşütle atlayan serbest düşüşçüler, yüksek dorukları ve kayalıkları seven dağcılar, açık arazide zırhlı Land Rover süren zırhlı keşif aracı sürenler ve kanolar, şişme botlar ve sualtı işlerinde uzman amfibikler. Martin'in 12 kişilik ekibinde kendisi dahil 4 serbest düşüşçü, Abu Dhabililere çölde hızlı saldırı ve karşı saldırı ilkelerini öğreten 4 keşif aracı sürücüsü ve Abu Dhabi Körfez kıyısında olduğundan 4 sualtı eğitmeni vardı. SAS üyeleri kendi uzmanlıkları dışında diğer disiplinleri de iyi bilmek zorunda olduklarından birbirleriyle yer değiştirebilirlerdi. Bunların dışında telsiz, ilk yardım, dil gibi konuları da bilmeleri gerekirdi. Temel savaş birimi sadece 4 kişiydi. Bunlardan biri saf dışı kalması görevleri diğer üçü tarafından üstlenirdi. Saslılar ordunun diğer herhangi biriminden daha üst düzey eğitim görmüşlerdir ve dünyanın çeşitli yerlerinde görev yaptıklarından yabancı dil bilmek önemlidir. Her asker İngilizce dışında bir dil bilmelidir. Yıllarca moda olan Rusça Soğuk Savaş'ın sonundan sonra önemini kaybetmişti. Alayın uzun yıllar Borneo'da çarpışması yüzünden Uzak Doğu'da Malayca önemlidir. Kolombiya, Medellin ve Cali kartellerine karşı gizli operasyonlar yapıldığından İspanyolca konuşanların sayısı da artmıştır. Fransızca da her olasılığa karşılık öğretilir. Alay Unman Sultanı kabusun Güney Yemen'den sızan komünist unsurlara karşı savaşında kendisine yardımcı olduğundan ve Körfez'de Suudi Arabistan'a eğitim görevleri üstlendiğinden pek çok saslı, epey iyi Arapça konuşurlar. Soruyu soran çavuş da bunlardan biriydi ama bir şeyi de kabul ederdi. Patron insanı şaşırtıyor, onun gibi konuşanı hiç duymadım, hatta onlara bile benziyor. Mike Martin esmer elini simsiyah saçları arasına soktu. Yatma saati geldi. Saat 10'u geçiyordu. Sabah her zaman olduğu gibi şafaktan önce kalkacaklar, teçhizatlarıyla 10 mil koşacaklardı. Abu Dhabililer bundan nefret ederlerse de şeyhleri bu konuda ısrarlıydılar. İngiltere'den gelen bu yabancı askerler bunun kendileri için iyi olduğunu söylüyorlarsa demek ki iyiydi. Ayrıca onlara para ödüyordu ve parasının karşılığını almak isterdi. Binbaşı Martin odasına gidince hemen derin bir uykuya daldı. Çavuş haklıydı, araba benzerdi. Adamları onun esmer tenini, kara gözlerini ve koyu siyah saçlarını eski bir Akdenizli atadan alıp almadığını düşünürlerdi. Bunda yanılıyorlardı ama Martin bunu hiç söylememişti. Martin kardeşlerin annelerinin babası Hindistan'da Darjeeling'de çay yetiştiren bir İngilizdi. Çocukken onun pembe yüzlü sarı bıyıklı resimlerini görmüşlerdi. Elinde silahı, ağzında piposu, vurduğu bir kaplana ayağını dayamış. Hindistan Rajı tipik bir İngilizlerinden. 1928'de Terence Granger hiç yapılmayacak bir şeyi yapmış, Hintli bir kıza aşık olup onunla evlenmekle ısrar etmişti. Kızın iyi ve güzel olması hiç önemli değildi. Böyle bir şey kabul edilemezdi. Çay şirketi kendisini kovmadı. Bu olayı açığa çıkarmak olurdu. Onu iç sürgüne, gerçekten de böyle diyorlardı, uzak Assam'daki bir plantasyona gönderdiler. Bu bir ceza ise hiç öyle olmadı. Granger ile genç eşi orayı çok sevdiler ve Susan 1930'da orada doğdu. Hintli oyun arkadaşları olan Aglo Hintli kız orada büyüdü. 1943'te Japonların Burma'dan sınıra yaklaşmaları üzerine savaş Hindistan'a doğru gelmeye başladı. Granger gönüllü olmayacak kadar yaşlıydı ama ısrar etti ve Delhi'de temel eğitim gördükten sonra Assam Rifles Birliği'ne binbaşı olarak atandı. Bütün İngilizler doğrudan binbaşı yapılıyorlardı. Hintli subaylardan emir alamazlardı ama Hintliler üsteğmen ve yüzbaşı olabilirlerdi. Granger 1945'te Irrawaddy'yi geçerken öldü. Cesedi geri getirilmedi. Burma ormanlarında kaybolan on binlerden biri oldu. Dul eşi aldığı küçük bir aydıkla kendi kültürü içine çekildi. 2 yıl sonra yeni kargaşalıklar çıktı. Hindistan 1947'de bölünecekti. İngilizler ülkeden çekiliyorlardı. Ali Cinnah kuzeydeki Müslüman Pakistan'ı almakta ısrar etti. Pandit Nehru güneydeki Hindu Hindistan'ını aldı. İki dinin göçmenleri dalga dalga kuzeye ve güneye giderlerken şiddetli çarpışmalar çıktı. 1 milyondan fazla insan öldü. Kızının canından endişe eden Bayan Granger onu Surrey'de, Haslemere'de mimar olan amcasının yanına gönderdi. Kadın 6 ay sonra bir ayaklanma sırasında öldü. Susan Granger 17 yaşında hiç görmediği baba yurdu İngiltere'ye geldi. Haslemere'de bir kız okulunda 1 yıl okudu, sonra 2 yıl Farnham Hastanesi'nde hemşirelik eğitimi gördü, ardından da 1 yıl bir Farnham avukatına sekreterlik yaptı. Kız 21 yaşına gelince British Overseas Hava Yolları şirketine hosteslik için aday oldu. Diğer kızlarla BOAC okulunda eğitim gördü. Hasta bakıcılık eğitimi görmüş olması, görünüşü ve davranışları kendisine puan kazandırdı. Susan 21 yaşında kestane saçlı, badem gözlü ve güneş yanığı Avrupalı teniyle çok güzel bir kızdı. Okuldan mezun olunca Hintçe bilmesi nedeniyle Londra Hindistan hattına verildi. O günlerde 4 pervaneli Argonaut uçaklarıyla bu çok uzun bir yolculuktu. Rota Londra, Roma, Kahire, Basra, Bahreyn, Karaçi ve Bombay'dı. Oradan Delhi, Kalküta, Kolombo, Rangun, Bangkok, Singapur, Hong Kong ve Tokyo'ya gidilirdi. Bir tek ekiple bu kadar yol yapılamayacağı için ilk mürettebat durağı Basra'daydı. Burada ekip değişirdi. Susan 1951'de İngilizlerin sahibi olduğu Irak petrol şirketinde muhasebecilik yapan çekingen bir gençle karşılaştı. Nigel Martin kızı yemeğe davet etti. Susan yolcular, mürettebat ve duraklardaki kurtlar hakkında uyarılmıştı. Ama genç iyi birine benzediğinden kız daveti kabul etti. Yemekten sonra BOAC hosteslerinin kaldığı eve geldiklerinde genç adam elini uzattı. Kız şaşırmıştı ama adamın elini sıktı. Susan o gece o korkunç sıcakta uyku tutmadan yatarken Nigel Martin'i öpmenin nasıl bir şey olacağını düşündü durdu. Susan'ın Basra'ya bir daha gelişinde yine karşılaştılar. Nigel ancak evlendikten sonra kıza ilk görüşte aşık olduğu için BOAC istasyon müdürü Alex Wright'ten onun bir daha kente ne zaman geleceğini öğrendiğini açıkladı. O 1951 sonbaharında tenis oynadılar, liman kulübünde yüzdüler ve Basra pazarlarını gezdiler. Nigel'ın önerisi üzerine Susan iznini alıp erkeğin kaldığı yere gitti. Susan çok geçmeden buranın yerleşebileceği bir yer olduğuna karar verdi. Parlak renkli çarşaflar, sokağın dokuları, Dicle kenarında kavrulan etler, baharat, altın ve mücevherat satan küçük dükkanlar. Bunlar kendisine hep Hindistan'ı hatırlatıyordu. Erkeğin evlenme teklifini hemen kabul etti. 1952'de Hayfa sokağındaki Anglikan kilisesi olan St. George Katedrali'nde evlendiler. Kilisenin gelin tarafına ayrılan bölümünde kimse yoksa da şirketten ve elçilikten gelenler sıraları doldurmuşlardı. Bağdat'ta yaşamak için çok iyi günlerdi. Yaşam ağır tempolu ve rahattı. Tahtta çocuk kral Faysal vardı. Ülkeyi Nuri Es-Said yönetiyordu ve üstün olan yabancı etkinliği İngilizlerindi. Bunun bir nedeni Irak petrol şirketinin ekonomiye olan güçlü katkısıysa da ordu subaylarının çoğunun İngiliz eğitimi almış olmaları ve üst sınıfın çocuklarının doğuştan itibaren İngiliz dadıları tarafından yetiştirilmiş olmaları da çok önemliydi. Martinlerin 1953 ve 1955'te iki oğulları oldu. Michael ile Terry tebeşir ve peynir kadar birbirlerinden farklıydılar. Michael'da bayan Indira Boxen'in genleri hakimdi. Oğlan kara saçlı, buğday tenliydi. İngiliz toplumundakiler onun daha çok araba benzediğini söylüyorlardı. İki yıl sonra doğan Terry ise sarı saçları, pembe teni, kısa boyu ve iri yapısıyla babasının kopyasıydı. Sabah saat 3'te bir emir eri binbaşı Martin'i uyandırdı.
''Bir mesaj var Seydi.''
Mesaj basitti ama şifresi yıldırımdı ve imzasından Özel Kuvvetler Müdürlüğü'nden geldiği anlaşılıyordu. Yanıt gerekmiyordu. İlk uçakla Londra'ya dönmesi isteniyordu. Martin görevlerini alaya yeni katılmış ve yardımcısı olan Sas yüzbaşısına bırakıp sivillerini giyerek havaalanına koştu. Sabahın 2.55'inde kalkması gereken Londra uçağı havalanmış olmalıydı. Uçaktaki yüzden fazla yolcu hostesin kalkışın elde olmayan gecikmelerden dolayı 90 dakika gecikeceğini söylediğinde omurdanmışlardı. Uçak kapıları açılıp da içeri blue jeanli çizmeli ve pilot ceketli bir adam sırtına attığı bir çantayla girince uyanık olanlar yarım gözle kendisine baktılar. Adama boş bir yer gösterildi, adam koltuğa oturdu, yerine yerleşti ve koltuğu arkaya yaslayıp kalkıştan birkaç dakika sonra derin bir uykuya daldı. Yanındaki koltukta oturan ve mükellef bir yemek yiyip bol miktarda kaçak içki içtikten sonra 2 saat havaalanında, 2 saatte uçakta beklemiş olan iş adamı bir mide hapı daha yuttuktan sonra yanında rahat rahat uyuyan adama bir kere daha baktı. ''Lanet Arap!'' diye söylenerek boşu boşuna uyumaya çalıştı. Uçak yerel saatte sabah 10'da Londra'da Heathrow'a indiğinde gümrükten ilk çıkan bagajı olmayan Mike Martin oldu. Kendisini karşılayan yoktu. Zaten olmayacağını da biliyordu. Nereye gitmesi gerektiğini de biliyordu. Bir taksiye bindi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 58.